Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 14. ayrım. 25. bölüm. Tanrım, Catherine haklıydı. Her zamanki gibi. Trish dün, karşısındaki plazma duvarda beliren arama örümceği sonuçlarına şaşkınlık içinde bakıyordu. Aramanın herhangi bir sonuç çıkaracağını bile sanmamıştı ama şimdi karşısında düzinelerce vardı ve sonuçlar akmaya devam ediyordu. İçlerinden biri özellikle göze çarpıyordu. Trish dönüp kütüphaneye doğru seslendi. "Catherine, sanırım bunu görmek istersin." Böylesi bir arama örümceğini çalıştırmayalı birkaç yıl olmuştu. Bu akşam elde ettiği sonuçlarsa onu hayrete düşürmüştü. Birkaç yıl önce bu arama sonuç vermezdi ama artık dünyadaki taranabilir dijital materyaller gerçek anlamda her şeyin bulunabileceği bir noktaya gelmişti. Anahtar kelimelerden bir tanesini Trish daha önce hiç duymamıştı ama arama sonucunda o bile vardı. Catherine kontrol odası kapısından koşarak geldi. "Ne buldun?" "Bir sürü aday." Trish plazma duvarı gösterdi. "Bu dokümanların her birinde kelimesi kelimesine senin anahtar sözcüklerin var." Saçlarını kulak arkasına atan Catherine listeye göz gezdirdi. Trish fazla heyecanlanmadan önce bu dokümanlardan birçoğunun aradığın şey olmadığını söyleyeyim dedi. "Bunlara kara delik diyoruz. Dosya boyutlarına bak. İnanılmaz büyükler. Milyonlarca e-postadan oluşan sıkıştırılmış arşivler. Dev ansiklopedi setleri. Yıllardır süregelen forumlar ve benzerleri. Boyutlarına ve içeriklerinin çeşitliliğine bakarak bu dosyaların herhangi bir arama motorunda herhangi bir anahtar kelimeyi de içereceğini anlıyoruz." Catherine listenin başlarındaki sonuçlardan birini işaret etti. "Peki ya bu?" Trish gülümsedi. Listedeki tek küçük boyutlu dosyayı bulan Catherine'den bir adım öndeydi. "İyi gözlerim var. Evet, bu gerçekten de şimdiye kadar karşımıza çıkan tek aday. Doğrusu bu dosya o kadar küçük ki bir iki sayfadan fazlasını içermiyordur." "Aç!" Catherine'in sesi istekliydi. Trish tek sayfalık bir dokümanın Catherine'in verdiği tüm arama kriterlerini içerdiğine inanamıyordu. Ama yine de dokümanı tıklayıp açtığında tüm anahtar sözcükler belirgin bir şekilde ve apaçık ortadaydı. Catherine gözlerini plazma duvara sabitleyerek yanına yaklaştı. "Bu doküman redakte mi edilmiş?" Trish başını salladı. "Dijital metin dünyasına hoş geldin." Dijital ortama aktarılmış metinlerde otomatik redaksiyon standart hale gelmişti. Redaksiyon işleminde sunucu, kullanıcının tüm metni aramasına izin veriyor fakat sadece küçük bir kısmını gösteriyordu. Yani bir tür iştah açıcıydı. Aranan anahtar kelimelerin sadece sağ ve sol yanlarındaki sözcükler okunabiliyordu. Metnin büyük bir kısmını atlayan sunucu, telif haklarının ihlalinden kendini koruyor, kullanıcıya ilginç bir de mesaj gönderiyordu. "Aradığın bilgi bende ama geri kalanını istiyorsan satın alman gerek." İyice kısaltılmış olan sayfayı aşağı doğru indiren Trish, "Gördüğün gibi dokümanda anahtar sözcüklerin hepsi mevcut," dedi. Catherine sessizce önündeki dokümana baktı. Trish ona bir dakika tanıdıktan sonra yeniden sayfanın başına döndü. Catherine'in büyük harf çıkan anahtar sözcüklerinin altı çizilmiş ve her iki yanında iştah açıcı sözcükler eklenmişti. "Bulunduğu yer altındaki gizli. Bir yerde Washington DC'deki koordinatları. Götüren antik kapıyı buldu. Uyararak piramidin tehlikeli ortaya çıkaracak kazınmış bileşimi deşifre." Catherine'in verdiği kelimeler yer altındaki Washington DC antik kapı piramidin kazınmış bileşimiydi. Trish bu dokümanın neden bahsettiğini anlayamamıştı ve "Bileşim de ne halt demek?" Catherine heyecanla ekrana doğru yaklaştı. "Bu doküman nereden? Kim yazmış?" Trish zaten bunun üstünde çalışıyordu. "Bana bir saniye ver, kaynağını bulmaya çalışıyorum." Catherine sabırsızca "Kimin yazdığını öğrenmek istiyorum," dedi. "Geri kalanını da görmem gerek." Catherine'in sesindeki keskinliğe şaşıran Trish, "Deniyorum," dedi. Dosyanın bulunduğu yer nedense alışılmış bir web adresi değil, sayısal bir Interpol protokol adresi olarak gözüküyordu. Trish, "IP'yi bulamadım," dedi. "Alan adı çıkmıyor. Bekle." Uç birim penceresini açtı. "Traceroute işleteceğim." Yazarın notu, hedef olarak belirtilen adresle kullanıcı bilgisayarı arasındaki erişimin hangi adresler üzerinden ne kadar sürede gerçekleştiğini gösteren bir ağ aracı. Trish kontrol odasındaki makineyle bu belgeyi saklayan makine arasındaki tüm atlamaları kontrol etmek için bir dizi komut girdi. Komutu çalıştırırken şimdi izlemeye başladı dedi. Trace route'lar son derece hızlıydı. Uzun bir bilgisayar ağı aygıtları listesi plazma duvarda hemen belirdi. Trish kendi makinesiyle diğeri arasındaki yönlendirici ve anahtarların izlediği yolu aşağı doğru taradı, taradı. Bu da ne? Takibi dökümanın bulunduğu sunucuya erişemeden sona ermişti. Yardımcı takip programı bir sebepten ötürü ping'i geri döndüreceğine yutan bir ağ aygıtına rastlamıştı. Trish, galiba trace route'um engellendi dedi. Bu mümkün mü? Bir daha çalıştır. Trish yeni bir trace route çalıştırdı ama aynı sonucu aldı. Yok, çıkmıyor. Galiba bu döküman takip edilemeyen bir sunucu da. Sonuncudan önceki birkaç atlamaya göz gezdirdi. Ama yine de DC bölgesinde bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Şaka yapıyorsun. Trish, bunun şaşılacak tarafı yok dedi. Bu örümcek programları coğrafi olarak yayılırlar. Yani ilk çıkan sonuçlar her zaman yereldir. Ayrıca arama kriterlerinden biri Washington DC idi. Catherine, peki who is, yani kim araması yapsak diye sordu. Alan adı sahibini göstermez mi? Biraz basit ama fena fikir değil. Who is veri tabanına giren Trish, şifrelendirilmiş numaraları gerçek bir alan adıyla eşleştirebilmek umuduyla IP'yi aradı. Boşuna uğraştığı düşüncesine şimdi bir de merak eklenmişti. Bu döküman kimde? Hemen ekrana gelen who is sonuçları hiçbir eşleştirme yapılmadığını gösteriyordu. Trish yenilgiye uğramış gibi ellerini havaya kaldırdı. Sanki böyle bir IP adresi yok. Bununla ilgili hiçbir bilgi alamıyorum. Ama bu IP'nin var olduğu belli. Orada saklanan bir belgeye ulaştık. Doğru ama bu döküman her kimdeyse kimliğini açıklamak istemediği anlaşılıyordu. Sana ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Aslında sistem takibi benim işim değil. Korsanlıktan anlayan birini bulmazsan benim yapacak bir şeyim kalmadı. Tanıdığın biri var mı? Trish dönüp patronuna baktı. Catherine, şaka yapıyordum. Bu iyi bir fikir değil. Ama yapılıyor, öyle değil mi? Saatine baktı. Evet evet, her zaman. Teknik olarak çok kolaydır. Kimi tanıyorsun? Korsan mı? Trish ürkek bir kahkaha attı. Eski işimde çalışanların yarısını. Güvenebileceğin biri var mı? Catherine, ciddi mi? Trish onun son derece ciddi olduğunu anlamıştı. Hemen, evet dedi. Arayabileceğimiz birini tanıyorum. Sistem güvenliği uzmanımızdı. Bir bilgisayar dahisidir. Benimle çıkmak istemişti ama o iş olmadı. İyi biridir, ona güvenirim. Ayrıca serbest çalışır. Sır saklayabilir mi? O bir korsan. Elbette sır saklayabilir. Bu işi yapıyor. Ama eminim sırf bakmak için bile birkaç bin dolar ister. Onu ara. Hızlı sonuç alırsa iki katını vereceğimizi söyle. Trish hangisinden daha fazla rahatsızlık duyduğuna karar veremiyordu. Catherine Solomon'un korsan tutmasından mı, yoksa kızıl saçlı, tıknaz bir metasistem uzmanı tarafından romantik talebinin geri çevrildiğine inanmakta güçlük çeken bir adamı aramaktan mı? Emin misin? Catherine, kütüphanemdeki telefonu kullan dedi. Numarası gizli ve tabii ismimi verme. Tamam, Trish tam kapıya yönelmişti ki Catherine'in iPhone'unun çaldığını duydu. Eğer şansı varsa gelen mesaj Trish'i bu nahoş işi yapmaktan kurtarabilirdi. Catherine'in laboratuvar önlüğünün cebinden iPhone'unu çıkarıp ekrana bakmasını bekledi. Catherine Solomon, telefonun ekranındaki ismi görünce rahatladığını hissetti. Sonunda, Peter Solomon. Trish'e yan gözle bakıp, ağabeyimden mesaj gelmiş dedi. Trish ümitlenmişti. Acaba bilgisayar korsanını aramadan önce ona bunlardan bahsetsek daha mı iyi olur? Plazma duvardaki redakte edilmiş dökümana bakan Catherine, Dr. Abbott'ın sesini duydu. Ağabeyinizin DC'de saklandığına inandığı şey bulunabilir. Catherine artık neye inanacağını bilmiyordu. Ama bu döküman, Peter'ın tutkusu haline gelen uçuk fikirlerle ilgili bilgiler içeriyordu. Catherine başını iki yana salladı. Bunu kimin yazdığını ve nerede olduğunu bilmek istiyorum. Ara. Trish kaşlarını çatıp kapıya yöneldi. Bu döküman, ağabeyinin Dr. Abbott'ına anlattıklarının gizemini açıklasa da, açıklamasa da bugün en azından bir gizem çözülmüştü. Ağabeyi sonunda iPhone'un kısa mesaj gönderme özelliğini kullanmayı öğrenmişti. Trish'in ardından ve medyaya haber ver diye seslendi. Büyük Peter Solomon ilk kısa mesajını gönderdi. SMSC'nin karşı tarafındaki yeşillikli bir otoparkta Malak, limuzininin yanında durmuş, telefonunun çalmasını beklerken kollarını ve bacaklarını esnetiyordu. Yağmur durmuş, bulutların arasından ay görünmeye başlamıştı. Bir süre önceki ikaf töreni, yani derece yükseltme töreni sırasında mabet evinin kubbeli tavanındaki yuvarlak delikten aşağı ışıkları süzülen yine aynı aydı. Dünya bu akşam bir başka görünüyor. Beklerken karnı yeniden guruldadı. 2 gündür tuttuğu oruç rahatsızlık verici olsa da hazırlandığı şey için gerekliydi. Antik kurallar böyle gerektiriyordu. Yakında tüm fiziksel rahatsızlıklar önemsiz kalacaktı. Malak, soğuk akşam havasında dururken, kaderin onu manalı bir şekilde küçük bir kilisenin karşısına getirdiğini görünce kendi kendine güldü. Burada, Sterling dişçilik ile küçük bir marketin arasında ufak bir kilise vardı. İsa'nın Nur Evi. Malak, kilisenin düsturunun yazılı olduğu pencereye baktı. İsa'nın kutsal ruhtan vücuda geldiğine, Bakire Meryem'den doğduğuna ve hem insan hem de Tanrı olduğuna inanıyoruz. Malak gülümsedi. Evet, İsa gerçekten her ikisi birden, insan ve Tanrı. Ama ilahi olmak için bakireden doğmak gerekmez. Bu işler böyle olmuyor. Çalan cep telefonu akşam sessizliğini bölerek nabzını hızlandırdı. Şimdi çalan, Malak'ın kendi telefonuydu. Dün satın aldığı, kullandıktan sonra atılan ucuz bir telefon. Aramayı yapanın kimliği, beklediği çağrının geldiğini gösteriyordu. Yerel bir çağrı diye düşünen Malak, Silver Hill yolunun karşısında zayıf ay ışığının aydınlattığı zikzak çatılara baktı. Telefonun kapağını açtı. Sesini boğuklaştırarak, "Ben Dr. Abaddon," dedi. Kadın sesi, "Ben Catherine," dedi. "Sonunda ağabeyimden haber aldım." "Aa, rahatladım. Nasılmış?" "Şu anda laboratuvarıma geliyor. Sizin de bize katılmanızı istemiş." "Anlayamadım." Malak yalandan tereddüt ediyormuş gibi yaptı. "Laboratuvarınıza mı?" "Size çok güveniyor olmalı. Buraya hiç kimseyi davet etmez." Herhalde bu ziyaretin tartışmalarımıza yardımcı olacağını düşündü ama kendimi zorla davet ettirmiş gibi hissedeceğim. "Ağabeyim gelmenizden memnuniyet duyacaksa ben de duyarım. Ayrıca ikimize de anlatacak çok şeyi olduğunu söylemiş. Ben de neler olduğunu en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyorum." "Peki o zaman laboratuvarınız tam olarak nerede?" "Smithsonian Müzesi Destek Merkezi'nde. Yerini biliyor musunuz?" Otoparkın karşısındaki tesise bakan Malak, "Hayır," dedi. "Şu anda arabamdayım ve navigasyon sistemim var. Adres nedir?" "4210 Silver Hill yolu." "Tamam, bekleyin, yazayım." 10 saniye bekledikten sonra, "Aa, haberler iyi. Sandığımdan daha yakınmışım. GPS 10 dakika mesafede olduğumu söylüyor." "Harika. Güvenliği arayıp geleceğinize haber vereyim." "Teşekkürler. Görüşmek üzere." Kullanılıp atılan telefonunu cebine koyan Malak, SMSC'ye doğru baktı. "Kendimi davet ettirmekle kabalık mı ettim?" Gülümserken Peter Solomon'un iPhone'unu çıkardı ve dakikalar önce Catherine'e göndermiş olduğu kısa mesaja hayranlıkla baktı. "Mesajlarını aldım. Her şey yolunda. Dr. Abaddon'la randevuyu unutmuşum. Ona daha önce bildiremediğim için üzgünüm. Uzun hikaye. Müsaitse Dr. Abaddon içeride bize katılsın. Ona güvenim tam ve her ikinize de anlatacak çok şeyim var. Peter." Beklediği gibi şimdi Peter'ın iPhone'una da Catherine'den cevap mesajı gelmişti. "Peter, mesajı göndermeyi öğrendiğin için tebrikler. İyi olman beni rahatlattı. Doktor A ile konuştum. Laboratuvara geliyor. Görüşürüz. K." Solomon'un iPhone'unu kavrayan Malak, limuzinin yanında çömelerek telefonu ön tekerlekle kaldırım arasına sıkıştırdı. Bu telefon işine fazlasıyla yaramıştı ama artık takip edilemez olmasının vakti gelmişti. Direksiyonun başına geçip vitesi taktı ve iPhone'un çatırdadığını duyuncaya kadar aracı sürdü. Arabayı yeniden park yerine çeken Malak, SMSC'nin uzaklardaki silüetine baktı. 10 dakika. Peter Solomon'un geniş deposunda 30 milyondan fazla hazine vardı ama Malak bu akşam sadece en değerli iki şeyi yok etmeye gelmişti. Catherine Solomon'un tüm araştırmaları ve Catherine Solomon'un kendisi. 26. Bölüm. Sato, "Profesör Langdon," diye sordu. "Hayalet görmüş gibisiniz, iyi misiniz?" Langdon taşıdığı küp şeklindeki paketi sanki daha iyi saklayacakmış gibi omzundaki çantayı iyice yukarı çekti ve elini üstüne koydu. Yüzünün kül rengine döndüğünü hissedebiliyordu. Ben Peter için endişeleniyorum. Başını uzatan Sato ona yan gözle baktı. Langdon birden Sato'nun bu akşam belirmesinin sebebinin Solomon'un kendisine emanet ettiği küçük paketle ilgisi olabileceği izlenimine kapıldı. Peter Langdon'ı uyarmıştı. Bunu çalmak isteyen güçlü kişiler var. Yanlış ellerde tehlikeli olur. Langdon, tılsım içeren küçük bir kutuyu CIA'nin neden isteyebileceğini veya bu tılsımın ne olduğunu tahmin edemiyordu. Ordo, Ap, Gahao. Siyah gözleriyle onu inceleyen Sato yaklaşarak bir adım attı. Galiba aklınıza bir şey geldi. Langdon artık terlediğini hissediyordu. Hayır, pek sayılmaz. Aklınızdan ne geçiyor? Ben sadece... Ne diyeceğini bilemeyen Langdon tereddüt etti. Çantasındaki paketin varlığını açıklamaya niyeti yoktu ama Sato onu CIA'ya götürürse içeri girerken çantası mutlaka aranacaktı. Aslında diye yalan söyledi. Peter'ın elindeki sayılarla ilgili başka bir fikrim var. Sato'nun ifadesinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Evet, sonunda varmış olan adli tıp ekibini karşılamaktan dönen Anderson'a bir göz attı. Güçlükle yutkunan Langdon, onlara ne söyleyebileceğini düşünürken elin yanında çömeldi. Sen bir öğretmensin Robert, uyduruver. İlham gelmesi umuduyla 7 küçük sembole son bir kez daha baktı. I, I, I, X, 8, 8, 5. Hiçbir şey. Anlamsız. Langdon'ın fotoğrafik belleği zihnindeki semboller ansiklopedisini araştırırken aklına tek bir açıklama geldi. Aslında bunu daha ilk başta düşünmüş ama imkan vermemişti. Ama şu anda düşünmek için zaman kazanması gerekiyordu. Şey diye başladı. Bir simge bilim uzmanının sembollerle şifreleri çözerken yanlış yolda olduğunun ilk göstergesi farklı sembolik dilleri bir arada kullanmasıdır. Mesela ben size bunun Roman ve Arap rakamlarından oluştuğunu söyler ve farklı sembolik dilleri bir arada kullanırsam yanlış bir tahlil yapmış olurum. Aynı şey Roman ve Runik için de geçerli. Sato devam et der gibi kollarını kavuşturup kaşlarını yukarıya kaldırdı. Genelde iletişim çoklu değil, tek bir dilde kurulur. Bu yüzden bir simge bilim uzmanının ilk işi tüm metne uygulanacak tek bir sembolik sistem bulmaktır. Peki, şimdi tek bir sembolik sistem görüyor musunuz? Şey, evet ve hayır. Ambigramların dönüşlü simetrileriyle ilgili tecrübeleri, ona sembollerin bazen farklı açılardan anlam ifade ettiklerini öğretmişti. Şimdiki durumda ise 7 sembolün hepsini birden tek bir dilde görmenin bir yolu olduğunu fark etmişti. Eğer eli biraz hareket ettirirsek, lisan birbiriyle uyumlu olacaktır. Langdon'ın aklına gelen döndürme hareketi, ürkütücü bir şekilde Peter'ı alıkoyan kişinin söylediği hermetik vecizede de vardı. Aşağıdaki yukarıdakine, yukarıdaki aşağıdakine benzer. Langdon uzanıp Peter'ın elinin takılı durduğu tahta tabanı kavrarken içinin ürperdiğini hissetti. Peter'ın dik duran parmakları aşağıya bakacak şekilde kaideyi nazikçe baş aşağı çevirdi. Avuç içindeki semboller o anda değiştiler. 5, 8, 8, X, 1, 1, 1. Langdon bu açıdan bakıldığında X, 1, 1, 1 geçerli bir Roman rakamıdır, yani 13 dedi. Bununla birlikte geri kalan karakterler de Roman alfabesi kullanılarak yorumlanabiliyor, yani S, B, B. Langdon, yaptığı tahlilin boş bakışlara sebep olacağını sanmıştı ama Anderson'ın ifadesi hemen değişti. Şef, S, B, B mi diye sordu. Sato Anderson'a döndü. Yanlış hatırlamıyorsam burada kongre binasındaki bir numaralandırma sistemi olmalı. Anderson'ın rengi solmuştu. Öyle. Sato tatsızca gülümseyip Anderson'a başını salladı. Şef, beni takip edin lütfen. Sizinle özel olarak konuşmak istiyorum. Başkan Sato, Anderson'ı duyulmayacakları bir noktaya götürürken Langdon hayretler içinde bekledi. Burada ne halt oluyor? SBB-13 de ne? 14. ayrımın sonu. Sayfa 133. Devamı 15. ayrımda.